Kitabın adı Yeryüzünün Lanetlileri. Yazarı Franz Fanon. 21. Ayrım. 4. Vaka. Bunalıma düşmüş bir Avrupalı polis hastane tedavisi altındayken kurbanlarından biriyle uyuşukluktan rahatsız olan bir Cezayirli yurtseverle karşılaşır. A, 28 yaşında çocuksuz. Birkaç yıldır karısıyla kendisinin çocuk sahibi olmak için tedavi gördüklerini fakat bir gelişme sağlayamadıklarını öğrendik. Onu bize üstleri göndermişti çünkü davranış bozuklukları vardı. İlk ilişki iyi görünüyordu. Hasta sorunlarından kendiliğinden söz etti. Karısıyla ve karısının ailesiyle tatmin edici ilişkileri vardı. Sorunu, gece uyumasına engel olan çığlıklar duymasıydı. Son birkaç haftadır yatağa yatmadan önce bütün panjurları indirdiğini ve pencereleri sıkı sıkı kapattığını, parantez içinde mevsim yazdı, söyledi. Sıcaktan bunalan karısı çok şikayetçiydi. Dahası çığlıkları daha az duymak için kulaklarına pamuk tıkıyordu. Hatta bazen gece yarısı uğultuyu duymamak için telsizi açıyor ya da müzik çalıyordu. Onu rahatsız eden tüm öyküyü bütün ayrıntılarıyla anlattı. Birkaç ay önce Anti-FLN Birliği'ne gönderilmişti. Başta bazı dükkan ya da kahveleri denetleme görevi verilmişti. Fakat birkaç hafta sonra polis merkezinde çalışmaya başladı. Orada soruşturmalara girdi. Bu soruşturmalar biraz dayaksız olmuyordu. Hiçbir şeyi kabul etmiyorlardı. Bazen bizi biraz olsun düşünüyorlarsa ağızlardan laf almak için saatlerce uğraştırmadan konuşmalarını isteyecek hale geliyorduk. Fakat sanki duvarla konuşuyordunuz. Sorduğumuz bütün sorulara bilmiyorum diye yanıt veriyorlardı. Adlarını sorduğumuz zaman bile, nerede yaşadıklarını sorsak bilmiyorum derlerdi. Tabii sonuç almak zorundaydım fakat çok bağırıyorlardı. Başta bu beni güldürdü fakat sonra biraz sarsıldım. Bugünlerde ne zaman birinin bağırdığını duysam sorgulamanın hangi aşamasında olduğumuzu tam olarak söyleyebilirim. İki yumruk ve kulaklarının arkasına bir cop darbesi yiyen bir adamın belirli bir konuşma, bağırma ve masum olduğunu söyleme biçimi vardır. İki saat askıda kaldıktan sonra sesinin tonu değişir. Banyodan sonra ses gene değişir. Böylece devam eder. Fakat elektrik verildikten sonra bambaşka olur. Adamın her an ölebileceğini söyleyebilirsiniz. Elbette bağırmayanlar da var. Bunlar dayanıklı insanlar. Fakat oracıkta öldürüleceklerini düşünüyorlar. Biz ise onu öldürmekle ilgilenmiyoruz. Bizim istediğimiz bilgi. Dayanıklı insanlarla uğraştığımız zamanlar yaptığımız ilk şey onları bağırtmak. Er geç bunu başarıyoruz. İlk zaferimiz budur. Sonra devam ederiz. Emin ol bunu yapmak istemezdik. Fakat işleri kolaylaştırmıyorlar. Şimdi öyle bir noktaya geldim ki evde bile onların çığlıklarını duyuyorum. Özellikle polis merkezinde ölenlerin çığlıklarını. Doktor, bu işten usandım. Beni iyileştirirseniz Fransa'ya dönmeyi isteyeceğim. Reddederlerse istifa ederim. Böyle bir durum karşısında hastaya izin verdim. Hasta hastaneye gitmeyi kabul etmediğinden onu özel olarak tedavi ettim. Bir gün terapi başlamadan hemen önce bölümümden acil bir çağrı aldım. A evime geldiğinde karım beni beklemesini söyledi. Fakat A hastane bahçesinde yürüyüş yapmayı tercih etti. Sonra tekrar gelecekti. Birkaç dakika sonra eve dönerken yolda ona rastladım. Bir ağaca yaslanmıştı, ter içindeydi ve titriyordu. Bir anksiyete krizi geçiriyordu. Onu arabama alıp evime götürdüm. Kanepeye uzanınca hastanede polis merkezinde sorgulanan, parantez içinde bir yurtseverdi ve şok sonucu rahatsızlık nedeniyle tedavi altında olan hastalarımdan birinin gördüğünü söyledi. O zaman bu polisin hastama yapılan işkenceye aktif olarak katıldığını öğrendim. A'nın gerginliğini azaltmak için ona yatıştırıcı verdim. A gittikten sonra hastanede yurtseverin tedavi edildiği eve gittim. Personel hiçbir şeyin farkında değildi. Fakat hasta bulunamıyordu. Sonunda onu intihar etmeye çalıştığı tuvalette bulduk. O da polisi tanımış ve kendisini tanıdığını, yeniden alıp kışlaya götüreceğini sanmış. Daha sonra A birkaç kez daha beni görmeye geldi ve durumunda kesin bir ilerleme kaydedildikten sonra hastalık nedeniyle Fransa'ya dönmeyi başardı. Cezayirli yurtsevere gelince tüm personel ona her şeyin bir yanılsama olduğunu, polislerin hastane içine alınmayacağına, onun çok yorgun olduğuna, orada tedavi için bulunduğuna ve benzeri ikna etmek için çok uzun zaman harcadı. 5. Vaka. Karısına ve çocuklarına işkence yapan Avrupalı bir komiser. R. 30 yaşında. Kendi isteğiyle bize geldi. Bir komiserdi ve haftalardır işlerin yolunda gitmediğini belirtti. Evli, 3 çocuğu var. Çok sigara içiyordu. Günde 5 paket sigara. İştahını kaybetmişti ve uykusu sürekli karabasanlarla bölünüyordu. Bu karabasanlarda özellikle ayırt edici bir yan yoktu. Onu rahatsız eden şey delilik nöbetleri dediği şeylerdi. İlk olarak karşı çıkılmasından hoşlanmıyordu. Şuna bir açıklama getirin doktor. Biri bana karşı çıkar çıkmaz onu vurmak istiyorum. İşimin dışında bile yoluma çıkan insanları nedensiz yere hırpalama isteği duyuyorum. Örneğin gazete almak için gazeteciye gittim. Orada çok insan var. Beklemem gerekiyor. Gazetemi almak için elimi uzatıyorum. Parantez içinde gazeteci benim arkadaşım. Kuyruktaki biri bana kötü kötü bakıp sıranızı bekleyin diyor. Onu dövmek istiyor ve kendi kendime birkaç saatliğine elime düşseydin sonrasında bu kadar kurnazca görünemezdin diyorum. Hasta gürültüden hoşlanmıyor. Evde sürekli herkese vuruyor. Çocuklarına, hatta 20 aylık çocuğuna bile alışılmadık bir vahşetle vuruyor. Fakat bir akşam karısının çocukları dövmesini eleştirmesi onu korkutmuştu. Parantez içinde, karısı ona "Tanrım, kim olsa çıldırdığını düşünür" bile demişti. Karısının üstüne atladı, dövdü ve kendi kendine "Sana bu evin hakiminin ben olduğumu öğreteceğim" diyerek bir iskemleye bağladı. Çok şükür ki çocukları sesleri duyarak ağlamaya başladı. O zaman davranışının tam olarak farkına vardı. Karısını çözdü ve ertesi gün bir doktora, bir sinir doktoruna gitmeye karar verdi. Daha önce böyle olmadığını söyledi. Eskiden çocuklarını pek cezalandırmaz ve karısıyla hiç kavga etmezdi. Bu durum sorunlardan bu yana başlamıştı. "Doğrusu şu ki," dedi, "bugünlerde asker gibi çalışmak zorundayız. Örneğin sanki orduya bağlı birimlermiş gibi çalışıyoruz. Hükümettekiler Cezayir'de savaş olmadığını ve hukukun yani polisin düzeni sağlaması gerektiğini söylüyorlar. Fakat aslında Cezayir'de savaş var ve bunu fark ettikleri zaman iş işten geçmiş olacak. Beni en çok rahatsız eden şey işkence. Nasıl olduğunu bilmiyorsunuz, değil mi? Bazen insanlara 10 saat boyunca işkence ediyorum. İşkence yapmak sizi nasıl etkiliyor? Anlamayabilirsiniz fakat çok yorucu. Sırayla yapıyoruz fakat sorun işi sonraki arkadaşa bırakmamak. Herkes tutukludan her an bilgi alabileceğini düşünüyor ve kendisi adamı iyice yumuşattıktan sonra diğer arkadaşın onu konuşturma şerefini kazanmamasına dikkat ediyor. Bu yüzden bazen devam ederiz. Bazen adamı konuşturmak için ona para, kendi paramızı teklif bile ederiz. Sorunumuz şu, bu adamı konuşturabilecek misin? Bu bir kişisel başarı sorunudur. Görüyorsunuz diğerleriyle rekabet ederiz. Sonunda kollarımız yorulur. O zaman Senegallileri çağırırız. Fakat onlar da ya fazla hızlı vurur ve adamı mahvederler ya da yeterince hızlı vurmaz ve sonuç alamazlar. Bu tür bir işte başarılı olmak için akıllı olmak gerekir. Ne zaman duracağını, ne zaman devam edeceğini bilmek lazım. Adam yeterince yumuşamışsa ona vurmaya değmez. Bu nedenle işi kendiniz yapmak zorundasınız. En iyi yorumu siz yapabilirsiniz. Adamı başkalarının eline bırakıp saatte bir gelip nasıl olduğuna bakanlara karşıyım. Her şeyden önce adama sizden canlı kurtulamayacağı izlenimini vermemeniz gerekir. Çünkü o zaman konuşmasının hayatını kurtarmayacağını düşünür. Bu durumda ondan hiçbir şey alma şansınız yoktur. Adam umutlanmaya devam etmelidir. Onu konuşturacak olan şey umuttur. Fakat beni en çok kaygılandıran karıma yaptıklarım. Bende ters giden bir şeylerin olduğu kesin. Beni iyileştirin doktor. Üstleri ona mazeret izni vermeyi kabul etmedi ve hasta da bir psikiyatrist raporu almayı istemediğinden Mesai saatlerinde çalışırken tedavi etmeye çalıştık. Böyle bir tedavi şeklinin eksik kalacağı açıktır. Bu adam rahatsızlıklarının sorgulamaların yürütüldüğü odada olanlardan kaynaklandığını çok iyi biliyordu. Fakat sorumluluğu tamamen var olan zorluklara bağlamaya çalıştı. İnsanlara işkence yapmaktan nasıl vazgeçeceğini bilemediği için, parantez içinde, bu durumda istifa etmesi gerekeceğinden bunu aklına bile getirmiyordu. Benden vicdan azabı duymadan, davranış bozuklukları ortaya çıkmadan ve tam bir soğukkanlılıkla Cezayirli yurtseverlere işkence yapmaya devam etmek için ona yardımcı olmamı istiyordu. Dipnot. Bu gözlemlerin sonucu olarak tutarlı bir sistem karşısında olduğumuzu kavradık. Kuşları seven ve müzik dinlemenin huzurundan hoşlanan bir işkenceci sürecin yalnızca bir aşamasıdır. Daha ileri gidince tam ve mutlak bir sadizm içine giden tüm bir varlığı keşfederiz. B serisi. Burada hastalığa neden olan olayın öncelikle Cezayir'de hüküm süren genel savaş ortamı olduğu bazı vaka ya da grupları bir araya getirdik. Birinci vaka, Avrupalı oyun arkadaşlarını öldüren 13 ve 14 yaşında iki genç Cezayirli. Yasal bir konuda bilirkişi raporu vermemiz istendi. 13 ve 14 yaşlarındaki iki genç Cezayirli, Avrupalı okul arkadaşlarından birini öldürmekle suçlanıyordu. Öldürdüklerini kabul ettiler. Tatbikat yapıldı ve fotoğraflar kayda eklendi. Bu fotoğraflardan birinde çocuklardan biri kurbanı tutarken diğeri ona bıçakla vuruyordu. Küçük suçlular ifadelerini geri almadılar. Onlarla uzun konuşmalar yaptık. Söylediklerinden en karakteristik olanları aktarıyoruz. A. 13 yaşındaki çocuk. Onunla hiç bozuk değildik. Her perşembe birlikte köyün üstündeki tepede oyun oynardık. İyi arkadaşımızdı. Babası gibi mason olmak istediğinden artık okula gitmiyordu. Bir gün onu öldürmeye karar verdik. Çünkü Avrupalılar bütün Arapları öldürmek istiyorlar. Büyük insanları öldüremeyiz. Fakat onun gibileri öldürebilirdik. Çünkü bizimle aynı yaştaydı. Onu nasıl öldüreceğimizi bilmiyorduk. Onu bir çukura atmak istedik. Fakat ya ölmez de sadece yaralanırsa? Bu yüzden evden bıçak alıp onu öldürdük. Fakat neden onu seçtiniz? Çünkü bizimle oyun oynardı. Başka çocuklar bizimle tepeye gelmezdi. Arkadaşınız değil miydi? Arkadaşımızsa neden bizi öldürmek istiyorlar? Babası milis gücünde ve bizi boğazlamak gerektiğini söylüyor. Fakat size bir şey söylemedi değil mi? Çocuk mu? Hayır. Onun artık ölü olduğunu biliyorsun. Evet. Ölü ne demek? Her şey bitince cennete gidersin. Onu sen mi öldürdün? Evet. Birini öldürmüş olmak seni üzdü mü? Hayır. Onlar bizi öldürmek istiyorlardı bu yüzden. Cezaevinde olmak canını sıkıyor mu? Hayır. B. 14 yaşındaki çocuk. Bu küçük suçlu arkadaşıyla hayli çelişiyordu. Neredeyse bir erkekti. Kasları görüntüsü ve yanıtlarının içeriğiyle bir yetişkin görüntüsü veriyordu. O da cinayet işlediğini reddetmedi. Neden öldürmüştü? Bu soruya yanıt vermedi. Fakat bana cezaevinde bir Avrupalı görüp görmediğimi sordu. Bir Cezayirlinin öldürülmesinden sonra tek bir Avrupalı tutuklanmış ve cezaevine konulmuş muydu? Cezaevlerinde hiç Avrupalı görmediğim yanıtını verdim. Gene de her gün Cezayirliler öldürülüyor, değil mi? Evet, peki o zaman neden cezaevlerinde yalnızca Cezayirliler var? Bunu bana açıklayabilir misin? Hayır, fakat neden arkadaşınız olan bu çocuğu öldürdüğünüzü bana anlat. Anlatacağım, Rivet olayını duymuşsundur. Dipnot. Rivet, Algiers bölgesinde, 1956 yılının belirli bir tarihinden bu yana ünlenen bir köydür. 1956'da bir akşamüstü köy milisler tarafından basılarak 40 erkek yataklarından çıkarıldı ve öldürüldü. Evet, orada ailemden iki kişi öldürüldü. Evde Fransızların hepimizi öldürmeye yemin ettiğini söylediler. Orada öldürülen Cezayirliler için tek bir Fransız yakalandı mı? Bilmiyorum. Kimse yakalanmadı. Dağlara çıkmak istedim fakat çok küçüktüm. Bu yüzden X ile ben bir Avrupalı öldüreceğimizi söyledik. Neden? Size göre ne yapmamız gerekirdi? Bilmiyorum fakat sen bir çocuksun ve yaptığın şey büyük adamların yapacağı bir iş. Fakat onlar çocukları da öldürüyor. Bu arkadaşını öldürmek için bir mazeret olamaz. Onu ben öldürdüm. Artık istediğini yapabilirsin. Arkadaşın sana zarar verecek bir şey yaptı mı? Hiçbir şey yapmadı. Şey işte. İkinci vaka. 22 yaşındaki genç bir Cezayirli de terörist faaliyet kılıfı altında intihar girişimi ve suçlayıcı hezeyan. Bu hasta Fransız yetkilileri tarafından hastanemize gönderildi. Cezayir'deki Fransız psikiyatristlerinin verdiği tıbbi ve hukuki karardan sonra bu önlem alındı. Hasta bir deri bir kemik halde ve tam çıldırmıştı. Vücudu berelerle doluydu ve çene kemiğinin iki yerden kırılmış olması beslenmesini olanaksız kılıyordu. Bu yüzden hasta iki haftadan daha uzun bir süre yapay yollarla beslendi. İki hafta sonra düşüncelerindeki bozukluk geriledi. İletişim kurmayı başardık ve bu gencin dramatik geçmişinin ayrıntılarını bir araya getirebildik. Hasta gençliğinde izciliğe karşı beklenmedik bir ilgi duymuş. Müslüman izci hareketinin belli başlı liderlerinden biri olmuş. Fakat 19 yaşındayken mesleğinden başka bir uğraş istemediği için izciliği tamamen bırakmış. Makine yapımcısıymış. Çok çalışıyor ve mesleğinde büyük bir uzman olma hayali kuruyormuş. 1 Kasım 1954 onu tamamen mesleki sorunlarla boğuşurken bulmuş. O dönemde ulusal mücadeleye karşı hiç mi hiç ilgi duymuyormuş. Artık eski arkadaşlarının arasına karışmıyormuş. Kendisini o dönemde tamamen teknik yeteneklerini artırmaya uğraşan biri olarak tanımladı. Fakat 1955'in ortalarında bir akşam ailesiyle birlikteyken birdenbire anne babasının onu bir hain olarak gördükleri izlenimini edinmiş. Birkaç gün sonra da bu duygu bulanıklaşmış. Fakat kavrayamadığı bir tür huzursuzluk kalmış. Bu nedenlerle yemeğini hızla yemeye, aile çevresinden uzaklaşmaya ve odasına kapanmaya karar vermiş. Bütün ilişkilerden kaçınmış. Bu koşullar altında felaket gelmiş. Bir gün saat yarımda sokak ortasında ona korkak diyen bir ses duymuş. Arkasına bakmış fakat kimseyi görememiş. Adımlarını hızlandırmış ve artık işe gitmemeye karar vermiş. Odasında kalmış ve yemek yememiş. Gece kriz gelmiş. 3 saat boyunca gecenin içinden gelen her tür aşağılayıcı sözleri duymuş. Kafasının içinde hain, hain, korkak, bütün kardeşlerin ölüyor, hain, hain sözleri yankılanmış. Anlatılmaz bir gerginlik her yanını kaplamış. 18 saat kalbim dakikada 130 attı. Öleceğim sandım. Hasta o zamandan beri tek bir lokma bile yutamıyordu. Gözle görülür bir şekilde eriyordu. Kendisini tam bir karanlık içine hapsetmişti. Ailesinin içeri girmesine izin vermiyordu. 3. gün kendisini duaya verdi. Her gün 17-18 saat diz çöktüğünü söyledi. 4. gün ceketini bile giymeden deli gibi görünmesine yetecek kadar uzamış bir sakalla kendisini sokağa attı. Nereye gideceğini bilmiyordu. Fakat yürümeye başladı ve bir süre sonra kendisini şehrin Avrupa kısmında buldu. Fiziksel görüntüsü, parantez içinde, Avrupalı'ya benziyordu. Devriyeler tarafından durdurulup sorgulanmasını önlüyordu. Yanı başında Cezayirli erkeklerle kadınlar yakalanıyor, kötü muamele görüyor, aşağılanıyor ve aranıyordu. Hastanın kimlik kartı yanında değildi. Düşman devriyelerinin ona karşı ılımlı tutumu, herkes onun Fransızların yanında olduğunu biliyordu. Askerler bile emir almıştı. Onu rahat bırakıyorlardı tarzında sapkın düşüncesini doğruluyordu. Buna ek olarak ellerini ensesinde birleştirerek üstlerin aranmasını bekleyen yakalanmış Cezayirlilerin bakışları da ona iğrenme dolu gibi göründü. Her yanını kaplayan gerilimle hızlı adımlarla oradan uzaklaştı. Tam o anda Fransız Genelkurmay Merkezi'nin önünden geçiyordu. Binanın girişinde makineli tüfekleri olan askerler duruyordu. Hasta askerlere doğru yürüdü. birinin üstüne atladı ve ben Cezayirliyim diye bağırarak tüfeği elinden almaya çalıştı. Askerler hemen onu etkisiz hale getirerek polise götürdü. Hastaya karakolda üstlerinin adını ve bağlı olduğu hücrenin üyelerini itiraf ettirmeye çalıştılar. Birkaç gün sonra polis ve askerler onun hasta olduğunu anladılar. Danışılan bir uzman hastanın akılsal bir rahatsızlığı olduğunu ve hastaneye götürülmesi gerektiğini belirtti. Hasta, "İstediğim tek şey ölmekti," dedi. "Karakolda bile işkence yaptıktan sonra beni öldüreceklerini düşündüm ve umut ettim. Bana vurmaları hoşuma gidiyordu. Çünkü benim de onların düşmanı olduğumu düşündüklerini gösteriyordu. Artık hiçbir şey yapmadan suçlayan sesleri duymuyordum. Ben korkak değilim, kadın değilim, hain değilim." Dipnot: 1955 yılında bu tür vakalar Cezayir'de çok yaygın olarak görülüyordu. Yazık ki bütün hastalar hastaneye gönderilme şansına sahip olamadı. Üçüncü vaka: üst düzey bir memur olan, babası bir baskında öldürülen genç bir Fransız kadının da görülen nevrotik davranışlar. 21 yaşında bir öğrenci olan bu kız, okulunu ve sosyal ilişkilerini etkileyen bazı önemsiz anksiyete sorunları nedeniyle beni görmeye geldi. Elleri sürekli nemliydi ve zaman zaman hayli kaygılandırıcı belirtiler gösteriyor. Ellerinden ter fışkırıyordu. Göğüs kafesi sıkışıyor, şiddetli baş ağrıları çekiyordu. Tırnaklarını yiyordu. Fakat en belirgin özellik çok kolay ilişki kurabilmesiydi. Bu yaklaşımın altında ciddi bir gerilim olduğu açıkça görülüyordu. Babasının ölümünü öyle bir rahatlıkla anlattı ki, soruşturmamız hemen babasıyla ilişkilerine kaydı. Bize anlattıkları çok açık, hatta duyarsızdı. Babam üst düzey bir memurdu. Çok geniş bir kırsal kesimin sorumlusuydu. Sorunlar başlar başlamaz çılgınca bir öfkeyle Cezayir'le avına girişti. Bazen hiçbir şey yemez, hatta uyumazdı. Kendisini tamamen isyanı bastırma işine vermişti. Babamdaki yavaş değişimi seyretmekten başka bir şey yapamıyordum. Sonunda artık onu görmemeye ve kentte oturmaya karar verdim. Ne zaman eve gitsem bütün gece uyuyamazdık. Çünkü odamda döşemeden çığlıklar yükselirdi. Evin bodrumunda ve kullanılmayan odalarında konuşturulmak için Cezayirlilere işkence yapılırdı. Bütün gece böyle çığlıklar duymanın nasıl korkunç bir şey olduğunu bilemezsiniz. Bazen bu acı dolu çığlıkları duymaya nasıl dayanabildiğimi merak ederdim. Sonunda eve hiç gitmez oldum. Babamın ara sıra kente indiği zamanlarda yüzüne dehşet ve utanç duymadan bakamazdım. Onu öpmek giderek daha da zorlaşıyordu. Köyde uzun bir süre yaşamıştım. Orada yaşayan bütün aileleri tanırdım. Benim yaşımdaki Cezayirli oğlanlarla küçükken birlikte oyun oynamıştık. Ne zaman eve gitsem babam yeni insanların yakalandığını anlatırdı. Sonunda artık sokakta yürümeye bile cesaret edemez oldum. Her yerde nefretle karşılaşacağımdan öylesine emindim ki Cezayirlilerin haklı olduğuna bütün kalbimle inanıyordum. Ben bir Cezayir kızı olsaydım direnişçilerin yanında olurdum. Fakat bir gün babasının ağır yaralı olduğunu belirten bir telgraf aldı. Hastaneye gittiğinde babasını koma halinde buldu. Kısa bir süre sonra da babası öldü. Askeri bir keşif sırasında vurulmuştu. Devriye Cezayir Kurtuluş Ordusu'nun kurduğu bir pusuya düşmüştü. Cenaze töreni beni tiksindirdi. Yüksek ahlaki özellikleri yerli halkın hayranlığını kazanmış olan, babamın ölümüne ağlayan bütün o görevliler beni tiksindirdi. Herkes bunun doğru olmadığını biliyordu. Babamın tüm bölgede bütün soruşturma merkezlerinin başında olduğunu bilmeyen kimse yoktu. Herkes işkence altında ölenlerin sayısının günde 10'a kadar çıktığını biliyordu. Arkadaşları ise oraya babamın özverisi, ülkesine duyduğu sevgi hakkında yalanlar söylemek üzere gelmişti. Bu tür sözlerin benim için hiçbir anlamı yok. Törenden hemen sonra kente döndüm ve bütün yetkililerden kaçtım. Bana tazminat vermeyi önerdiler fakat reddettim. Onların parasını istemiyorum. Bu babamın dökülen kanının bedeli. Bunu istemiyorum. Çalışacağım. Dördüncü vaka: 10 yaşın altındaki Cezayirlilerde davranış bozuklukları. Bu çocuklar göçmendi. Savaşçıların ya da Fransızların öldürdüğü sivillerin çocukları. Tunus ve Fas'ta çeşitli merkezlere gönderilmişlerdi. Bu çocuklar okula gönderilmiş, onlar için oyun saatleri ve dışarı çıkma zamanları ayarlanmıştı. Düzenli olarak doktora göründükleri için bazılarını inceleme olanağı bulduk. A. Bu çocukların her birinde dikkati çeker bir ana-baba sevgisi var. Anneye ya da babaya benzeyen her şey büyük istekle araştırılıyor ve kıskançlıkla korunuyor. B. Genel olarak dikkati çeken bir gürültü korkusu var. Bu çocuklar azarlandıkları zaman çok etkileniyorlar. Huzur ve şefkate karşı büyük bir susuzlukları var. C. Çoğu uykusuzluk çekiyor ve uykularında yürüyor. D. Periyodik altını ıslatma. E. Sadist eğilimler. Sıklıkla oynanan bir oyun yere bir kağıt serip üzerinde öfkeyle delikler açmak. Bütün kalemleri yiyor ve tırnaklarını kemiriyorlar. Büyük bir sevecenliğe karşın sık sık birbirleriyle kavga ediyorlar. 5. Vaka. Mülteciler arasında doğum sonrası psikozları. Doğum sonrası psikoz adı, çocuk doğuran kadınlarda rastlanan akılsal rahatsızlıklara verilir. Bu tür rahatsızlıklar doğumdan hemen ya da birkaç hafta sonra ortaya çıkabilir. Bu hastalıklar hayli karmaşıktır. Fakat başlıca nedenlerinin endokrin salgılarının işleyişinin bozulması ve şok olduğu düşünülüyor. Şok durumu biraz belirsiz olmasına karşın halk tarafından şiddetli duygu olarak biliniyor. Fas ve Tunus sınırlarında Fransız hükümetinin yüzlerce kilometrelik alanı yakıp yıkmaya karar vermesinden sonra 300 bin kadar mülteci vardır. İçinde bulundukları yoksulluk herkesin yakından tanık olduğu bir şeydir. Uluslararası Kızıl Haç komiteleri buralara sürekli gelir ve büyük yoksulluğu ve yaşam koşullarının istikrarsızlığını gözledikten sonra bu mültecilere uluslararası örgütlerden gelen yardımın artırılmasını tavsiye etmişlerdir. Bu kamplarda görülen kötü beslenmeyi düşünürsek, hamile kadınların doğum sonrası psikozlar geçirmeleri şaşırtıcı değildir. Mülteciler Fransız askerlerinin sık sık yaptığı saldırılar, bombardımanlar, silahla taramalarla sürekli güvensizlik ortamında tutulur. Fas ve Tunus topraklarının Fransız ordusu tarafından bombardıman edilmesine artık aldırılmadığı biliniyor. Bu bombardımanlardan en bilineni Tunus'un Sakiyet Sidi Yusuf köyüydü. Doğruyu söylemek gerekirse bu tür koşullarda doğum yapıp da akılsal rahatsızlık geçirmeyen çok az Cezayirli kadın vardır. Bu rahatsızlıklar çeşitli biçimler alır. Bazen öfkeye dönüşen durumlar görülür. Bazen büyük depresyonlar ve intihar girişimleri vardır. Bazen de gözyaşları, yalvarmalar görülür. Yeni doğmuş bir bebeği ya da doğmamış bir çocuğu öldürmek isteyen Fransızlara karşı şiddetli saldırganlık görülebilir. Anne çocuğu kurtarmak için görünmeyen saldırganlarla boğuşabilir. Burada şunu belirtmeliyiz ki bu sorunlar rahatsızlığın gerilemesi sonucu tam olarak ortadan kalkmaz. İyileşmiş hastaların koşulları bu patolojik olguları korur ve besler. 21. ayrımın sonu. Sayfa 209. Devamı 22. ayrımda.